Ayrım 11, sayfa 93. İsmet Paşa 21 Kasım 1924'te başbakanlığı bıraktı. Bir muhalif gazete İsmet Paşa'dan kurtulduk oh diye başlık attı. Cumhurbaşkanı başbakanlığa Fethi Okyar'ı atadı. Fethi Okyar hükümetini kurdu. Dipnot 22 Kasım 1924. Başbakan ve Milli Savunma Bakanı Fethi Okyar. Adliye Mahmud Esat Bozkurt. İçişleri ve Mübadele İmar ve İskan Bakanı V. Recep Peker. Sonra Cemil Uybadın, Dışişleri Şükrü Kaya, Maliye M. Abdülhalik Renda, Eğitim Şükrü Saracoğlu, Ziraat Hasan Fehmi Ataç, Ticaret Feyzi Pirinççioğlu, Sağlık Doktor Mazhar Germen, 30 Aralık'ta Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması kabul edilir. Denizcilik Bakanı İhsan Topçu. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi Fethi Bey'in başbakanlığını iyi karşıladı. Onu birçok konuda kendilerine yakın buluyorlardı. Unuttukları bir şey vardı. Meclis devrim meclisiydi. Gereken dikkati göstermeyen Fethi Bey'i istifa zorunda bırakacaktı. Meclis başkanlığına Kazım Özalp seçildi. Gazi Doktor Refik Bey'in İsmet Paşa'ya İstanbul'da ciddi olarak dinlenmesi gerektiğini tavsiye ettiğini öğrenmişti. Yakınlarının sağlığı ile ısrarla ilgilenmek gibi bir huyu vardı. İsmet Paşa'ya telefon ederek İstanbul'a niye gitmediğini sordu, sıkıştırdı. Sonunda gerçeği öğrendi. İsmet Paşa aylığının hem yeni aldığı evin onarımına hem de bu uzun dinlenmeye yetmeyeceğini hesaplamıştı. Anladım. Akşam kapı çalındı. Mevlibe Hanım az sonra elinde bir zarfla yatak odasına geldi. Paşa yatıyor ve terliyordu. Kim geldi? Gazi Paşa'nın yaveri, saygıları var. Bu zarfı bırakıp gitti. Zarfı paşaya uzattı. Kalınca bir zarftı bu. Çarşafları değiştirmek için hazırlık yaparken birden İsmet Paşa'nın iniltisini duydu. Ah! Mevlibe Hanım korkmuştu. Ne oldu paşam? İsmet Paşa zarfı gösterdi. Gazi İstanbul'a gidebilelim diye para göndermiş. İki gün sonra İstanbul'a gittiler. İsmet Paşa'nın bir arkadaşı Heybeliada'da büyükçe bakımlı bir ev kiralamıştı. Adanın havası paşaya çok iyi gelecek, kısa zamanda toparlanıp iyileşecek, bu süre içinde birkaç önemli yararlı kitabı dikkatle okuyup bitirecekti. Gazi gibi İsmet Paşa da okuyan askerlerdendi. Dipnot Gülsün Bilgehan, Mevhibe, 2. cilt sayfa 179. Doktor Refik Bey görevini yeni bakana devretmeden önce yönetici arkadaşlarını topladı. Ben görevimi Doktor Mazhar Bey'e devrediyorum. Bizde adettir. Gelen gidenin yaptıklarını tersine çevirir. Hiç olmasa bir bölümünü değiştirir. Halk sağlığının öncelikli olduğu anlayışını koruyunuz, savununuz. Yeni bakanı da ikna ediniz. Bu kurtuluş formülüyle oynamasın. Yoksa illetli bir millet olacağız. Doktor Refik Bey titiz, huysuz, hırçın, sinirli, geçimi zor bir insandı ama iyi bir sağlık bakanıydı. Doktorlar zor yolu hep birlikte yürüyeceklerini sanmışlardı. Vedalaşma üzücü oldu. Dipnot Doktor Mazhar Germen, Gazi'nin halk sağlığına, sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasına büyük önem verdiğini biliyordu. Cumhurbaşkanının meclise açış konuşmaları bu konuda uyarı, görüş ve tavsiye ile doludur. Hepsi dönemi bakımından şaşırtıcı bir ileri görüşün ürünüdür. Bu nedenle Doktor Refik Bey'in sapladığı programı korudu. CHP'den istifa edenlerin katılımıyla Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin milletvekili sayısı 28 olmuştu. İstanbul, Urfa, Eskişehir ve Trabzon'da şube açmışlardı. Yöneticiler şubeleri ve üye sayısını çoğaltmak için çalışıyorlardı. Dipnot, mecliste kısa süren sakin bir hava oldu. İlk olarak Refet Paşa'nın İstanbul'un yeniden başkent olması hakkındaki demeci gerginlik yaratır. İsmet Paşa diyor ki, Terakkiperver fırka erkanı reformcu kimselerdi ama Osmanlı reformcusuydular. Ben dahil hiçbirimiz reformculukta Atatürk metotlarını daha evvel görmüş, düşünmüş, benimsemiş değiliz. Atatürk'le konuşmalarımızda yapılırsa şimdi yapılır dediği zaman benim inanmam, ötekilerin korkması, farkımız bundan geliyor. Beraber bulundukları bir işten çıkıp dışında kalarak onun cereyan tarzını takip etmeye istidatları zayıftı. İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 204. Yeni partinin milletvekilleri Ali Fuat Cebesoy Ankara, Cafer Tayyar Paşa Edirne, Sabit Bey Erzincan, Halet Bey Münir Bey Rüştü Paşa Erzurum, Halil Bey Ertuğrul Bilecik, İhsan Bey Ergani, Rauf Bey Doktor Adnan Bey İstanbul, Arif Bey Eskişehir, Şükrü Bey İzmit, Osman Nuri Bey, Necati Bey Bursa, Feridun Fikri Bey Dersim Tunceli, Halis Turgut Bey Sivas, Ahmet Muhtar Bey, Rahmi Bey Trabzon, Kamil Efendi Afyon, Hulusi Bey Balıkesir, Halit Bey Kastamonu, Zeki Bey Gümüşhane, Besim Bey Mersin, Abidin Bey Manisa, İsmail Can Polat Bey İstanbul, Bekir Sami Bey Sivas, Kazım Karabekir Paşa İstanbul, Refet Paşa İstanbul, 28 kişi, Tarık Zafer Tunay'a, Türkiye'de Siyasi Partiler sayfa 621. 7 kişilik yönetim kurulunda İsmail Can Polat ve İzmit Milletvekili Şükrü Bey gibi iki koyu iddiatçı yer almıştı. Bu duruma İttihat ve Terakki'yi iyi tanıyanları tedirgin etti. Ahmet Emin Yalman, Rauf Orbay ve Doktor Adnan Adıvar'ı uyardığını yazıyor. Bugün ortalıkta çok iddialı bir İttihat ve Terakki muhalefeti var. Kara Kemal el altından Ankara'ya karşı çalışıyor. İttihat ve Terakki memleketin tapusunun kendisine ait olduğu kanısındadır. Bunların aleti haline düşeceksiniz. Meçhul ihtimallere doğru sürükleneceksiniz. Gördüklerim, geçirdiklerim 3. cilt sayfa 140. Makalenin tam metni Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 1. cilt sayfa 401-403. Ahmet Emin Yalman'ın bu konuda haklı çıktığını göreceğiz. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin iktisat görüşünü Cafer Tayyar Paşa şöyle anlatıyor. Biz devlet kapitalizmini değil, Amerikan liberalizmini esas almıştık. Aktaran Kazım Karabekir'in damadı Faruk Özerengin, Teklif Dergisi 6. sayı 1987. 1924-1925'te devlet kapitalizmi de devletçilik de söz konusu değil. İçlerinde ABD'yi görmüş, ABD ekonomisini incelemiş tek kişi de yok. Türkiye daha kapitalist bile değil, ön kapitalizm aşamasında. Bu saçma sözleri gerçekten Cafer Tayyar Paşa mı söyledi, yoksa Faruk Özerengi mi uyduruyor bilmiyorum. Faruk Özerengi'nin masalı çok. Söz konusu dergiyi okuyanlar bu masalları öğrenir ve şaşakalırlar. Ali Fuat Paşa'nın yeğeni Ayşe Cebesoy Sayın İpek Çalışlar'a demiş ki, Latife Hanım Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin üyesiydi. Alın size şapkadan bir tavşan daha. Bu bilgiyi güya dayısından almış. Ama dayısının anılarında böyle bir bilgi yok. Sayın İpek Çalışlar da bu dayanaksız bilgi üzerine çeşitli düşünceler yürütüyor. O tarihte kadınların siyasi partilere üye olması da mümkün değildi. Enine boyuna denk gelmeyen bir uydurma. Kaldı ki Gazi'nin bunu hoşgörüyle karşılaması olası mıydı? Söz konusu parti tutucu, kısmen gerici, irticayı okşayan halk oylamasıyla reform yapılmasını isteyen bir partiydi. Halk oylaması yapılsa çarşaftan çıkılır mıydı? Fes çıkarılır mıydı? Kadınlar çalışabilir miydi? Medeni kanun kabul edilebilir miydi? Din ve dünya işleri birbirinden ayrılabilir miydi? Medreseler kapatılabilir miydi? Halk Partisi'nin çoğunlukta olduğu meclis bile kadınlara oy hakkı tanımamıştı. Türkiye o tarihte orta çağdaydı. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin programını okuyan anlar. Programın adresi şöyle: Tarık Zafer Tunay'a Siyasi Partiler, sayfa 616-621. Gazi'nin çağdaş bir aile örneği göstermek için evlendiği Latife Hanım demek ki bu partinin üyesiymiş. Sayın İpek Çalışlar derlediği bilgileri hiç seçmiyor, ayıklamıyor, süzmüyor. Bu iddianın Latife Hanım'ı aşağılamak olduğunu dikkate almıyor. Ne bulursa torbaya dolduruyor. Eski ikinci gruptan birçok kimse gibi Ziya Hurşit'i de partiye almışlardı. Samsun şubesini de o kuracaktı. Rejim muhaliflerinin, halifecilerin, dincilerin, usul usul partinin alt kademelerine sızmaya başladıkları, türlü söylentiler çıkardıkları duyuluyordu.
Bizim parti dindar paşaların partisi. Hükümetin hiçbir gavurluğuna izin vermezler. İçki yasağını yeniden koyacaklar. Halifeyi geri getireceğiz. İstanbul yeniden başkent olacak.
Bu söylentiler birçok tekke ve zaviyede yeniden ısıtılarak dört bir yana sessizce yayılmaktaydı. Dipnot, tekke tarikat üyelerinin toplanma, konuşma, ibadet yeri. Zaviye küçük tekke demek. Dergah da tekke anlamındadır. Polis memuru Celal Bey, Büyük Savaş'tan önce görevli olarak bulunduğu Kahire'de tanıştığı Palulu Sadi Bey, ünlü adıyla Kör Sadi ile yıllar sonra İstanbul'da karşılaştı. Kör Sadi Kahire'deyken İngilizler adına çalışıyordu. Celal Bey de İngiliz ajanıymış gibi davranmış, iyi dost olmuşlardı. Yıllar sonra İstanbul'da buluşunca sevindiler, oturup dertleştiler. Kör Sadi eski Kürt Teali yani Yüceltme Derneği Başkanı Seyit Abdülkadir Bey'in katibi olduğunu anlattı. Celal Bey bu karşılaşmanın bir işe yarayacağını sezdi. Sesini düşürerek ben belediyede çalışıyorum dedi ama İngilizlerle ilişkim sürüyor anlarsın ya. Birkaç kadehle arkadaşlıklarını tazelediler. Sohbetin sonuna doğru Kör Sadi önemli bir iş var dedi çok önemli. Beni yetkili bir İngilizle konuşturabilir misin? Konuşturabilirim sanıyorum. Konu ne derlerse. Kör Sadi de sesini iyice düşürdü. Yardım isteyeceğiz. Ne için? Desteğe, paraya, silaha, cephaneye ihtiyacımız var. Ayaklanmak için hazırlanıyoruz. Celal Bey'in göğsü sıkıştı. Cumhuriyet daha bir yaşını yeni bitirmişti. İlk adımda başı büyük belaya girecekti. Kendini tutarak anladım dedi. Yetkili bir İngilizle konuşabilmen için çalışacağım. Kör Sadi heyecanlanarak daha birçok bilgi verdi. Seyit Abdülkadir Bey'in emirliği altında bir Kürt devleti kurmak için hazırlanıyorlardı. Aynı anda İstanbul'da da ayaklanılacak, hükümet birimleri basılacaktı. Dipnot, Uğur Mumcu Kürt İslam Ayaklanması sayfa 77-80. Birkaç buluşmada söylenen sözleri bir araya getirerek olayı özetledim. Haberleşmek için kolay bir yol sapladılar. Görüşmek isteyen Karaköy'deki Cenyo birahanesinin barmenine mesaj bırakacaktı. Celal Bey durumu soluk soluğa emniyet müdürüne anlattı. Ayrıntılı bir rapor da yazdı. Rapor Ankara'ya ulaştırıldı. Ankara ilişkinin sürdürülmesini emretti. Kör Sadi'den daha fazla bilgi alabilmek için kuşku uyandırmayacak bir düzen kurmak gerekti. Fatma öğretmen İstanbul Kız Öğretmen Okulu'nu bitirir bitirmez bir arkadaşıyla birlikte Adapazarı'na atanmıştı. Hanım öğretmenlerin de Anadolu'ya atanmaları başlamıştı. Bunlar yeni Çalıkuşu Feride'lerdi. 2 ay önce annesiyle birlikte Adapazarı'na gelmiş, küçük bir ev tutup yerleşmişti. Becerikli, çalışkan, onurlu bir kızdı. Atandığı okul 3 sınıflıydı. Müdürlük de yapan yaşlı bir erkek öğretmen vardı, bir de o. 3 sınıfı birlikte okutuyorlardı. Arkadaşı 5 sınıflı bir okula verilmişti. Adapazarı'nı, işini, öğrencilerini sevmişti. Alışverişi kendi yapıyordu. Kimi kez annesi de geliyordu. İkisi de sıkma başlıydı. Manto giyiyorlardı. Böyle giyinenlerin sayısı azar azar artıyordu. Bu hanımlar garipseniyor ama kimse rahatsız etmiyordu. Çoğunluk henüz çarşaflıydı. Burada da Öğretmenler Birliği şubesi kuruldu. Müdür bey lokalde güzel toplantılar yapıldığını anlatınca Fatma öğretmen de heveslendi, gitmek istedi. Müdür bey olmaz kızım dedi. Halk henüz böyle kadınlı erkekli toplantılara hazır değil. Dedikodu olur. Bu yüzden seni lokale almak istemeyenler çıkacaktır. Üzülürsün. Fatma öğretmen konuyu akşam annesine açtı. Annesi Çanakkale Savaşı sırasında kurs görüp yaralılara hizmete koşan gönüllü hasta bakıcılardandı. Bu kafayı bilirim dedi. Yaralı erkeklere dokunuyoruz diye cehennemlik olduğumuzu söylemişlerdi. Bana sorarsan inadına git. Fatma öğretmen gitti. İçeri girince bütün başlar ona döndü. Konuşma uğultusu kesildi. Buz gibi bir sessizlik oldu. Fatma öğretmen sessizce ilerleyip boş bir iskemleye oturmak istiyordu ki bir ses gürledi. Hanım dur! Baktı. Fesli, kır bıyıklı, iri yarı bir öğretmen ayağa kalkmıştı. Elini uzatarak evinize gidin dedi. Burası size göre değil. Birkaç öğretmen Fatma öğretmeni savundu ama çoğunluk kır bıyığa katıldı. Ortalık karıştı. Kır bıyık ve yandaşları ağır bastılar. Fatma öğretmen öfkeden gözleri dolu dolu çıktı. Yeniden gelecekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işi rast gitti. Belediye zabıtasında Nizamettin adlı sarışın uzun boylu İngiliz'i andıran bir görevli vardı. Taklitçi bir adamdı. Birkaç İngilizce sözcük biliyordu ama gerisini İngilizceye benzeterek uyduruyor, arkadaşlarını güldürüyordu. Aranılan düzen ve adam bulunmuştu. Kendisine bir unvan ve ad uyduruldu. İngiltere Doğu Siyaseti Müdürü Mr. Templin. Mr. Templin bu büyük buluşmaya hazırlandı. Az Türkçe bilen bir İngiliz gibi kırık Türkçe konuşacaktı. Celal Bey Cenyo birahanesi barbenine haber bıraktı. 24 Kasım günü saat 14'te Park Otel'de buluşulacaktı. Fatma öğretmen birkaç akşam sonra yine geldi. Arkadaşını da getirmişti. Lokale kadın öğretmenleri almayan anlayışı yenmeye kararlıydılar. İki hanım öğretmenin salona girdiğini gören fesli, kalpaklı, bıyıklı, sakallı kalabalık şaşırdı. Birileri tepki göstermeye yeltendi ama Fatma öğretmen gerilemedi. ''Beni bir dakika dinlemenizi rica ediyorum.'' Duvarın yanındaki bir masayı gösterdi. Arkadaşım da öğretmendir. Şimdi arkadaşımla ben şu masaya oturacağız. Eğer bizi yine buradan kovmaya yeltenirseniz bu olayı eğitim müdürüne, valiye, öğretmenler birliği başkanlığına, bakana, başbakana, meclis başkanına ve Gazi Paşa'ya duyuracağız. Ona göre dinlemek inceliğini gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşına döndü, gel. Takır takır yürüyüp masaya oturdular. Herkesin önünde çay bardakları vardı. Çaycıyı göremedi ama kahramanca seslendi. İki çay. Hiçbir şey olmamış gibi kendi aralarında konuşmaya daldılar. Erkeklere bir suskunluk çöktü. İki hanım öğretmenin varlığını bir doğal afet gibi tevekkülle kabul ettiler. Yoksa başlarının belaya girebileceğini anlamışlardı. Adapazarı'nda orta yaşlı bir hanım öğretmen daha vardı. Onunla da konuştular. Ertesi hafta üçü birden geldiler. Kararlı gelmişlerdi. Konuşmalara, tartışmalara katıldılar. Sonraki toplantıyı eğitim müdürü de izledi. Sonuçtan memnun oldu. Hanımların varlığı erkeklerin daha nazik olmalarını, temiz pak giyinmelerini sağlıyordu. Erkek topluluklarına özgü o kalın, laubali, terli hava kalmamıştı. Bazı çevrelerde dedikodu homurdanma oldu ama çoğunluğu etkilemedi. Karma toplantılar olağan karşılanmaya başladı. Hayat böyle akıyordu artık. Mantoluların ve sıkma başlıların sayısı her gün bir iki artmaktaydı. Yakında düğünler de karma olacaktı. Adapazarı'ndaki gelişim komşu illerde duyulduğu etkisini gösterdi. Özellikle eğitimli kadınların topluma kazandırdığı düzey, incelik, kibarlık, uygarlık bazı tutucuların da dikkatini çekti. Kadınsız gerçek bir ilerleme, gelişme olamayacağını sessizce kabul ettiler. Ah, ah sevgili Osmanlı, keşke bunu anlayabilmiş olsaydı. Kaç göç yüzünden erkekler de kadınlar da birbirini yalnız karşı cins olarak görmüşlerdi. Kafaları, duyguları buna şartlanmış, insan olarak görmeyi başaramamışlardı. Bu kör düğümü Cumhuriyet çözüyordu. Belirlenen günde Park Otel'in çay salonunda buluştular. Celal Bey, Mr. Templin ile Saadi Bey'i tanıştırdı, oturdular. Alçak sesle konuşmaya başladılar. Kör Saadi, Mr. Templin'a Seyit Abdülkadir Bey'i temsil ettiğini gösteren bir belge verdi. Belgeyi ciddilikle inceleyen Mr. Templin, "Buyurun sizi dinliyorum," dedi. Kör Saadi İngilizce bilmiyordu. O da yarım yamalak bir Türkçe ile kendisine yazdırılmış görüşleri açıkladı. Bunları bir not olarak da sundu. Mersin ve İskenderun limanlarının da kurulacak Kürt devletinin sınırları içinde yer almasını düşünüyorlardı. Ayaklanma başarı ile sonuçlanınca Sultan Vahidettin'i de İstanbul'a getireceklerdi. Silah, cephane, ayaklanma başlayınca bir motorla Seyit Abdülkadir Bey'i İstanbul'dan kaçırıp Suriye'ye, oradan da Kürdistan'a geçirmelerini ve ilk parti olarak 200 bin lira istiyorlardı. Mr. Templin istekleri uygun bulduğunu, durumu üstleriyle görüşeceğini, en kısa zamanda yeniden buluşacaklarını ümit ettiğini söyledi, dostça ayrıldılar. Dipnot, Uğur Mumcu adı geçen eser, sayfa 80-81. Ana kaynaklar, Doğu İstiklal Mahkemesi Savcısı Süreyya Özge Evren'in Dünya Gazetesi'nde yayımlanmış anıları ile Savcı ve Müfettiş Avni Doğan'ın yayımlanmamış anılarıdır. S. Özge Evren'in anıları daha sonra kitap olarak çıktı. Şeyh Said İsyanı ve Şark İstiklal Mahkemesi, Temel Yayınları, İstanbul 2007. Bir sivil polis Kör Saadi'yi izlemeye koyuldu. Caddebostan'da bir köşke girdiğini gördü. Soruşturdu, köşk Seyit Abdülkadir Bey'indi. Kör Saadi'nin Abdülkadir Bey'le bağlantılı olduğu kesinleşmişti. Seyit Abdülkadir Bey Osmanlı döneminde nazırlık yapmış büyük bir bürokrattı. Kürt hareketinin doğal lideri kabul ediliyordu. Köşk ve Seyit Abdülkadir Bey, Kör Saadi ile Kürt Teali Cemiyeti'nin eski yöneticileri 24 saat izlemeye alındı. Kör Saadi'nin verdiği bilgiler Ankara'ya tellendi. Dipnot, konuyla ilgili raporlar sürüyor. B. Cemal, Şeyh Said İsyanı, sayfa 79 ve devamı. 8 Ekim, 14 Ekim, 14 Aralık, 18 Aralık 1924 ve 29 Mart 1925 tarihli raporlar. Ayrıntılar Süreyya Örge Evren'in anılarında var. İngiliz Büyükelçisi İstanbul'daki Dışişleri Temsilcisi Nusret Medya'ya isyancıların İngilizlerden yardım istediklerini ama isteklerinin geri çevrildiğini bildiriyor. 27 Şubat 1925, Aktaran Erol Mütercimler, Aynadaki Tarih, sayfa 248.